Kitabın adı 8. Gün. Yazarı Glenn Mead. 26. Ayrım. 5. Bölüm. 12 Kasım. Teslim olmaktan başka seçeneğiniz yok başkan. 38. Washington DC 14:50. Sayın Başkan, harika görünüyorsunuz. Gerçekten harika. Sizi uzun zamandır bu kadar iyi görmemiştim. Al Brown, yüzü ışıldayarak, yürürken bile iltifatlarını kesmeyerek başkanın elini sıkmak için atıldım. Bana bunun sırrını açıklamalısınız. Yoksa çiftliğinizde birkaç gün geçirmem mi gerekiyor? Andrew W. Booth, belediye başkanının elini sıktı. Başkanın gözünün içine bakacak kadar yakına gelen Brown, yağcılıkta fazla ileri gittiğini fark etti. Sanki korkunç bir baskı altındaymış gibi, başkanın yüzü donuk, uykusuzluktan gözleri kıpkırmızıydı. Dalgınca Brown'u siyah deri kanepeye götürdü. Otur Al, seni gördüğüme sevindim. Özel oda, oval ofisin hemen yanındaydı. Başkan yakın arkadaşlarını ya da aile dostlarını bu rahat ve sıcak odada ağırlıyordu. Büfenin üzerinde bir çift parlatılmış Teksas boğası boynuzu, duvarlarda da başkanı bir F-14 avcı uçağının kokpitinde yedek subay üniformasıyla otururken ya da ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte gösteren fotoğraflar asılıydı. Kahve getiren garson çekildi. Böylesine çabuk gelebildiğin için teşekkürler Al. Rica ederim Sayın Başkan. Brown ceketinin düğmelerini açtı, arkasına yaslandı. Rahatlamış, heyecanı ve güveni azalmamıştı. Yüzünde geniş bir tebessüm vardı. Demek sonunda DC'nin ihtiyacı olan yarım milyar dolar için onay vermeyi kabul edeceksiniz. Kahve fincanını asabi bir tıngırtıyla tabağına bırakan başkanın yüzü kasıldı. Seni buraya çağırmamın nedeni onayımla ilgili değil Al. Korkarım çok daha ciddi bir konu var. Brown'un yüzünde hemen bir hoşnutsuzluk ifadesi belirdi. Tebessümü kayboldu. Kaşları şaşkınlıkla kalktı. Fincanını bıraktı. Açıklar mısınız Sayın Başkan? Çok rahatsız edici bir krizle karşı karşıyayız Al. DC ile ilgili bir kriz. Bana kalırsa başkentin karşılaştığı en korkunç kriz. Başkanın alnı endişeden kırış kırış, sesi korku yüklüydü. Brown omuzlarını silkti. Karşısında oturan gergin adamı rahatlatmak için gülümsedi. Washington geçmişte de krizden yana nasibini aldı Sayın Başkan. Durmadan bir sorunu çözüp yenisine dalmaya alıştı. Hepsini aşıp ayakta kalmayı becerdi. Bunu da aşacağından eminim. Başkan Brown'a çaresiz gözlerle baktı. Yanılıyorsun Al. Galiba başkent bu krizden ayakta çıkamayacak. Maryland 15:55. Baltimore'la Washington arasındaki Fort Meade'de binbaşı Chet Kilgore sıkıntılı bir gün geçiriyordu. C-5 nakliye uçaklarının kumandasında 3000 saatten fazla geçirmiş eski hava kuvvetleri pilotu, daha sonra meslek hayatını Ulusal Güvenlik Ajansı'nda sürdürmeye başlamıştı. Florida'da bir haftalık tatilden sonra işe geri döndüğünde ilk gün gerçekten de iyi başlamamıştı. Önce vardiyasındaki bilgisayar terminallerinden ikisi güç kaynaklarında meydana gelen bir sorunla durmuş, daha sonra da öğle vaktinde binanın o bölümündeki devre kesicinin neden olduğu elektrik arızası sistemlerin yeniden başlatılmasını gerektirmişti. Üstüne üstlük bir otomobil kazasında çatlayarak aktif pilotluktan ayrılmasına neden olan omuriliğinin aşağı bölümündeki 4 omur da her zamanki gibi ağrımaya başlamıştı. Yarım saatten bu yana bürosunda yerde yatıyor, aldığı ağrı kesicilerin etkisini göstermesini bekliyordu. Yuttuğu 2 motrin sızıyı ancak azaltmıştı. Efendim, bir dakikanız var mı? Sorun nedir Joe? Kilgore sendeleyerek yaklaşırken çavuş Joe Romero dizüstü bilgisayarındaki kelime işlem programına eğildi. Efendim, Washington bölgesinden yapılacak herhangi bir iletimle ilgili talimat almıştık ya. Ne olmuş? Yarım saat kadar önce kısa bir iletim yakaladım. Sivil iletişim mi? Öyle de olsa bunun gibisine daha önce hiç rastlamadım. Temiz bir kayıt alabildin mi? Öyle sanırım. Bilgisayardan geçirmesi için yüzbaşı Donaldson'a ilettim. Birkaç dakika önce yüzbaşıyı yeniden aradım. İlk belirlemelere göre çok karmaşık bir biçimde şifrelendiğini ve açılmasının çok güç olacağını söyledi. Yerini belirleyebildin mi? Çok hızlıydı efendim. Nereden geldiğinden bile emin değilim. Washington ya da Timbuktu bile olabilir. İletim 2 saniyeden uzun sürmedi. İlginç. Neyse, frekansa bir işaret koyup ötekilere dağıtalım. Yeniden yayına başlarsa belki yerini belirleyebiliriz. FBI Genel Merkezi Washington DC 16.05. Hoover binasındaki toplantıyı FBI Başkan Yardımcısı Matthew Cage istemişti. 40'larının sonuna yaklaşmış, çelik grisi saçlı, yakışıklı bir adamdı Cage. Toplantıya 3 kişi katılıyordu. Cage, Tom Murphy ve Washington Bölge Bürosu Şefi George Canning. Masanın başında oturan FBI Başkan Yardımcısı soğukkanlılığıyla ünlenmişti. En ciddi krizlerde bile bir kaya gibi sağlam dururdu. Oysa Wentworth sitesinde olanları Murphy'den dinledikten sonra öfkeden mosmor kesilmişti. Şüphelilerin buhar olup uçtuklarına inanamıyorum. Efendim, Ajan Morgan'ın mesajından 5 dakika sonra helikopterler havadaydı diye cevap verdi Murphy. 20 dakikada olay yerinden 1 mil ötede barikatlar kurmuş, 100'den fazla ajan görevlendirmiştik bile. 45 dakika dolduğunda aramadık sokak, geçit, resmi bina kalmamıştı. Arama çalışmaları hala devam ediyor. Blok blok, ev ev araştırıyoruz. Emin olun, adamlarım ellerinden geleni yaptılar. Ama yine de bir şey bulamadılar, öyle değil mi? Dedi Cage karşılık olarak. İpucu filan, o üçünün hangi yöne gittikleri konusunda bir belirti? Yok efendim. Hey tanrım Tom! Milyonlarca dolarlık malzeme ve personel masrafıyla ülke tarihinin en büyük insan avına girişmişiz. Yine de adamlar avucumuzun içinden kaçıp yok oluyor. Patronun ne diyeceğini hiç düşündün mü? Ya da başkanın? Efendim, sitenin ziyaret edilmesi gerçekten çok büyük bir rastlantıydı. Depo alanında çalışan çocuk o gün Honda'nın içinde gördüğü kişinin Raşit olduğundan emin bile değildi. Adamların bir sorunla karşılaşacaklarını düşünmediler. Ama sorun çıktığında da yapmaları gereken neyse onu yaptılar. Kendi hayatlarını tehlikeye attılar. Büyük rastlantı ya da değil. Yüzümüze gözümüze bulaştırdık işte. Buna fiyasko denir. Cage not almak için kullandığı kalemi hırsla fırlattı. Kötümserliği odaya hakim olmuştu. Peki şimdi ne yapıyoruz? Teröristlerden biri kaçmadan önce Raşid'in dairesinde bir yangın bombası patlattı. Bana kalırsa ipucu bulmamızı önlemek için düşündükleri bir tedbir. İtfaiye yangını öteki dairelere sıçramadan kontrol altına almayı başardı. Ama daire çok hasar görmüş. Adamların bir şeyler bulmak umuduyla ne varsa araştırıyorlar. Ama bu epey zaman alacak efendim. Komşular? Komşular Raşid'i neredeyse hiç görmemiş. Yalnız biriymiş. Kapıcı bile onu haftada 1 ya da 2 kez görüyormuş. Her seferinde Raşit arabayla çıkıyormuş. 3 ay önce 1 yıllık kira kontratı imzalamış. Banka ve ev sahibini araştırıyoruz. Gorev'le o kadın? Son 1 hafta içinde kapıcı o ikisini 2 kere siteye girerken görmüş. Ondan önceki 2 ay boyunca da kadın 1 ya da 2 kere gelmiş. Sorguladığımız komşular ne Gorev'i ne de kadını daha önce görmediklerini söylüyor. Çatışmayı pencereden izleyenler de bilmediğimiz hiçbir şey anlatmadı. Kadının kim olduğu konusunda bir fikrimiz var mı? Çalışıyoruz efendim. Şu anda ajanlarımız ehliyetindeki adrese gidiyorlar. İşin ilginç yanı, binbaşı Kursk sanki onunla bir yerde tanıştığını, en azından daha önce Gorev'in yanında gördüğünü sanıyor. Emin değil. Arabada ya da dairede parmak izine rastlarsak kim olduğunu çıkarabiliriz belki. Raşid'in arabası nerede? Garaja çekildi, uzmanlar sökmeye başladı. Ama nasıl kaçtığını hala bilmiyoruz, öyle mi? Hayır efendim, bilmiyoruz. Helikopterler Morgan'ın çağrısını izleyen 15 dakika içinde sitenin çevresinde 5 millik bir dairede lacivert Explorer'a benzeyen 6 araba belirlediler. Yerdeki birimlerimiz her birini gittiği yere kadar izledi. Sonra sürücülerle yolcuları sorguya çekti. Otomobilleri aradı. Hepsi de temiz çıktı. Ne insanlarda ne de arabalarda kuşku çekecek bir şeye rastlamadık. Üstelik insanların hepsi çatışma saatinde nerede olduklarını kanıtladılar. O üçünün hala bölgede bir yerde saklandığını mı düşünüyorsun? Mümkün. Wentworth sitesinin bir mil çevresindeki bütün sokakları kapattık. Bir yandan çemberin dışında kalan bölgeyi ararken, diğer yandan da giren çıkan her arabayı, herkesi arıyoruz. Aramayı aceleye getirmeden düzenli bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Raşit'le kadın 3 kilometre ötede bir depo kiralamayı düşündüklerine göre, bu depoyu bombayı saklamak için kullanmayı düşündüklerini varsayarsak, aynı amaçla civarda başka bir daire kiralamış olmaları mantıklı görünüyor. Bu duyarlı bir operasyon efendim. Onun için de son derece dikkatli davranmak zorundayız. Eğer o üçü hala oralarda bir yerdeyse ve yerlerini belirlersek, eve elimizde silahla giremeyiz. Bombayı patlatmaya kalkabilirler. Sen hala orada olduklarını sanıyor musun? Diye sorusunu yineledi Cage. İçimden geçeni mi soruyorsunuz? Çatışmadan sonra aceleyle kaçtılar, araba değiştirdiler ve kayboldular. Bunlar profesyonel. Bütün bunları düşünmüş olmalılar. Kapıcının dediklerine bakılırsa, Raşit yaklaşık 2 aydır DC'de. Kadın da aynı süreden beri burada olabilir. Acil durumda kullanmak üzere güvenli bir ev, hatta evler ayarlamış olmaları gerekir. Demek yine başladığımız yerdeyiz, dedi Cage umutsuzca. Soruşturmayı hızlandırmanın bir yolu yok mu? Aradıklarımızın Arap olduğu haberini yaydık bile. Bana sorarsanız, polislerin ve ajanlarımızın muhbirlerini yeniden ziyaret etmeleri iyi olur. Raşit'le Gorev'in fotoğraflarını göstersinler. Ciddi bir suçtan ötürü arandıklarını, silahlı ve çok tehlikeli olduklarını anlatsınlar. Daha fazla ayrıntıya girmek gerekmez. Cage, Washington Bölge Bürosu'nun şefi George Canning'e döndü. Muhbirlerden dişe dokunur bir şey geldi mi? Gelmedi efendim. Biraz daha para dağıtsak yararlı olur mu ya da daha fazla baskı yapsak, belki ikisini de? Üzerlerine gidildiğinde bu adamlardan çoğu içlerine kapanır, dedi Canning. Hiçbir yere varamayız. Daha şimdiden dünyanın parasını dağıttık bile. Daha fazlasını dağıtmaya kalkarsak, ülkedeki suçlularla delilerin alayı DC'ye doluşup kapımıza dayanır, avuçlarını uzatır. Bütün soruşturma kontrolden çıkar, komediye dönüşür. Tamam. Yine de Tom'un dediklerini yapalım. Aramaya hız verelim. Adamların Raşit Gorev ve kadının izini sürsünler. Koşullar ne olursa olsun kimse bu üçüne bulaşmaya kalkmasın. Bizim aradığımız ödül avcısı değil, bilgi. Evet efendim. Cage yeniden Murphy'ye döndü. Binbaşı Kursk Gorev'le karşılaştığında sözünü dinleteceği hissine kapılmış mı? Hayır efendim, öyle bir şey hissetmemiş. Aslında tam tersi. Yine de Gorev elinde imkan varken Kursk'u öldürmedi. Öyle, bu en azından Gorev'in Kursk'a karşı saygı ya da başka bir his beslediğini gösteriyor. Eğer yine böyle bir duruma düşersek ya da Gorev'i bulursak, Kursk'un onunla konuşabileceğini sanıyorum. Pek buna güvenmek taraflısı değilim efendim. Bana sorarsanız, binbaşının şu anda morgda olmaması bir mucize. Kursk, Collins ve Morgan'ın ateş etmelerini neden önlediğini açıkladı mı? Gorev'in kendilerine bir zarar gelirse kendi mezarlığa döndürmekle tehdit ettiğini ve bu riski üstlenmek istemediğini söyledi. Ona inanıyor musun? Yoksa başka bir amacı mı vardı? Bana kalırsa şimdilik sözüne inanmak durumundayız. Ama eğer söyledikleri doğruysa o zaman Kursk'un doğru hareket ettiğini de teslim etmeliyiz. Gözünü ondan ayırma. Eğer şüpheli bir durum olursa ekipten ayrılmasını istiyorum. Başkan Kuzmin'in de canı cehenneme, dedi Cage yüksek sesle. Efendim, göz önünde bulundurmamız gereken bir şey daha var. El-Kaide olan biteni öğrendiğinde operasyonun tehlikede olduğu hissine kapılabilir. Bu da işlerin hızlanmasına neden olabilir. Tabii bizim zararımıza. Belki de Ebu Haşim bu konunun istendiği gibi sonuçlanmayacağı izlenimine kapılır. Kaybını en aza indirmek için Amerikalıların canı cehenneme deyip bombayı ateşleyebilir. Sözünü ettiğin dehşet verici ihtimalin farkındayım. Cage'in yüzünde alışılmadık bir korku vardı. Patronu 5 dakika sonra başkana rapor vermeden önce göreceğim. Her ikisinin de kızgın olduğunu söylememe gerek var mı? Onlara göre bu sonuç tam bir felaket. Elimizden geleni yaptık efendim. Hala da yapıyoruz, dedi Murphy. Adamlarımdan çoğu için hayat burada DC'de. Aileleri, arkadaşları, meslektaşları da burada. Düşmanın kapıya dayandığının, silahını ateşlemek üzere olduğunun farkındalar. İşin sonunda neler olduğunun da. Kuşatma altındaki bu kent cansız değil. Bu onların kendi hayatı. Onlara yakın olanların, sevgi beslediklerinin hayatı. Cage ayağa kalktı. Cevabı soğuk bir baş sallamayla dinledi. Öyleyse herkes işinin başına. Bir gelişme olur olmaz bana haber verilmesini istiyorum. 39. FBI Genel Merkezi Washington DC 16:45. Başın nasıl? Tom Murphy, Collins'in bürosundaki makineden kendine bir fincan kahve doldurup arkadaşının yanına geldi. FBI destek birimlerinin yanı sıra Wentworth sitesine gelen sağlık ekibi, E-bombası patlamasından sonra gerçek bir doktor muayenesinden geçirmek üzere Collins'i Alexandria Hastanesi'ne götürmeyi önermişti. Hastaneye gitmeyi reddetmesi üzerine de ağrısını azaltmak için verdikleri ilaçlara rağmen Collins'in kulakları hala ağrıyor, başı hala dönüyordu. "Daha kötüsü de olabilirdi," diye cevap verdi. "Kafam omuzlarımın üzerinde olduğu için şanslı sayılırım. Sana eve gidip yarın sabaha kadar dinlenmeni söylemek isterdim," dedi Murphy bir iskemleye otururken. "Oysa elimdeki her adama ihtiyacım var. Zaten sen de beni dinlemezdin." "Toplantı nasıl geçti?" "Daha iyi toplantılar gördüm." Murphy bir yudum kahve içti. "Raşid'in dairesinden bir haber var mı?" "Linaldi orada olmalı. Daireden geriye kalanları arayıp telefon görüşmelerini araştırıyorlar. Honda Civic'in direksiyonuyla torpido gözünde bazı parmak izleri buldular. Arabanın döşemesinde de toprak kalıntıları var. Adli tıp bulgular üzerinde çalışıyor. Bir şeyler bulur bulmaz haber verecekler. Kadının ehliyetindeki Arlington adresinden bir şey çıktı mı?" "Sahte. Adresteki evde 80 yaşlarında emekli bir rahip oturuyor. Safa Yasin adını hiç duymamış. Bizimkilerin söylediklerinden bir şey anlamamış. Komşulardan bazılarına sormuşlar. Kadının tarifini yapmışlar. Ama onu gören tek bir kişi bile yok. Ne evin yakınında ne de sokakta. Ruhsat yetkililerine soruyorlar ama ben fazla umutlu değilim. Arama çalışmaları?" "Hala bir şey yok," dedi Collins. "Kaçtılar Tom. Bunu ikimiz de biliyoruz." Murphy başını sallayıp iç geçirdi. "Galiba başladığımız yere döndük. DC'deki FBI muhbirlerini yeniden ziyaret edeceklerini, onlara Raşit'le Gorev'in fotoğraflarını göstereceklerini anlattı. Ama önce Raşit'in fotoğrafını bilgisayarda düzeltip yeni saçına ve görünüşüne uygun hale getireceğiz. Hoş, fazla bir işe yarayacağını sanmıyorum ya, bana kalırsa görünüşünü yeniden değiştirecek. Sokaktan gelecek herhangi bir bilginin işe yaraması da zaman alacak. Onun için dairede ya da arabada ipucu bulunması için dua ediyorum. Yoksa hiçbir yere varamayız." "Kursk nerede?" "Morgan kaldığı yere götürdü. 1-2 saat uyumaya çalışacak." "Morgan'a söylediğini duydun mu? Dediğine göre o kadını Gorev'in yanında bir yerlerde görmüş." Collins başını salladı. "Yine de adını ya da nerede gördüğünü hatırlamıyor. İlerleyemiyoruz yani. Bakalım fotoğraflar neye benzeyecek. Eğer işimize yaramazsa robot resim yaptırmak zorundayız demektir. Kapıcı sen, Morgan ve Kursk'un bilgileriyle oldukça düzgün bir resim çıkacaktır. Hala binbaşıdan kuşkulanıyor musun Jack?" "Tek bildiğim adamlar tabancamızın menzilindeyken Kursk'un önümüzden çekilmediği. Sadakatinin iki taraf arasında bölündüğü açık. Gorev onun eski dostu. Bu iş onun için çok özel Tom." "Senin için değil mi?" Collins cevap vermedi. "Anladığın şekilde demek istemedim Jack," dedi Murphy sakin bir sesle. "Ama bir bak, belki de Kursk hepimize büyük bir iyilik yaptı. Eğer Lou ile sen ateş açıp bizler bombanın yerini daha belirlemeden o üçünü nallasaydınız, neler olacağını hiç düşündün mü? Sana kendini kaybettiğini söylemiyorum Jack. Sadece kafanı kullanman gerekiyor. Bu konu sadece Muhammed Raşit ve senin kişisel intikamın değil. Koca bir kentten bahsediyoruz. Bunu unutmamaya, aklından hiç çıkarmamaya bak." "Beni fırçalıyor musun Tom?" "Sadece iyi niyetli bir öğüt olarak düşündüm. Yanlış istemiyorum. Yanlışa tahammülümüz yok." Collins karşı koymaya davrandı, sonra cevabını yuttu. "Kursk ne olacak?" "Bakacağız. Eğer davranışında gerçekten kuşkulu bir şey görürsem ekipten ayırıp geri planda görevlendiririm." Murphy ayağa kalktı. "Bu arada biraz uyusan iyi olur. Canlı cenazeye benziyorsun. Kafanı yastığa koy. Bir şeyler çıkarsa haber veririm. Murphy kapıyı kapattı. Collins ayağa kalktı. Jaluzileri indirdi. Murphy'nin azarına öfkelenmişti. Oysa adam haklıydı. Kendi intikamını almaya gereğinden fazla odaklanmış, anlaşılan bu da sağlıklı düşünmesini engellemişti. Kendini bitkin hissediyordu. 30 saatten beri uykusuz olmanın üstüne ağrı kesicinin yüzünden başı dönüyordu. Onu ayakta tutan nefretti. Ne denli bastırmaya, yerine soğuk bir mantık yerleştirmeye çalışsa da nefret. Gorev'le kadının yanında Explorer'da kaçmaya çalışan Raşid'in hayalini ne zaman hatırlasa içini kızgın bir nefret kaplıyordu. Bu kadar yakınken kaçırmış da herifi. Koltuğuna gömülmüşken yüreğinde bir istek duydu. Neredeyse 24 saatten beri Nikki ile konuşmamıştı. Kızcağız neler olduğunu merak ediyordu kuşkusuz. Telefonu kaldırıp numaraları tuşlamaya başladı. Ancak bitkinlik vücudunu ele geçirdi. Kabaran bir deniz gibi üzerinden aştı. Daha fazla dayanamayacağını biliyordu. Telefonu bıraktı. Başını çalışma masasına dayarken telefon çaldı. Washington DC 14. Nikki Dean, DC'nin kuzeybatısında Eklington Meydanı'ndaki kırmızı tuğlalı binanın önünde durdurulmuştu. Metropol polisinin yaklaşık bir yıl önce hizmete açtığı kriz kontrol merkezi, New York Caddesi yakınında kalabalık bir mahalledeydi. Bundan iki yıl kadar önce belediye başkanı Al Brown, kentin resmi binalarını merkezin dışına çıkarmaya, hizmet verdikleri mahallelere yerleştirmeye karar vermişti. Metropol polisinin 3 ana komuta merkezinin, kuzey, merkez ve doğunun bu karar kapsamına alınmasının nedeni ise suç oranı yüksek işçi mahallelerinde daha fazla sayıda polis görülmesinin orada oturanlara bir güvenlik duygusu vereceği ve suç dalgasını hafifleteceğiydi. Nikki merkezin açılışını Post adına izlemişti. Şimdi de editörü konuyu bir daha ele almasını, belediye başkanının kararının gerçekten de etkili olup olmadığını incelemesini istiyordu. Polis müdürüyle randevusu 14.15'teydi. Toyota'sını sokağın karşı kaldırımına park ederken binanın önündeki hareketliliği, merkeze girip çıkan üniformalı kalabalığı gördü. Kapıya yaklaştı. Basamaklarda nöbet tutan iki genç polis memuru yolunu kesti. "Bir isteğiniz mi var hanımefendi?" Nikki gazeteci kimliğini gösterdi. "İkiyi çeyrek geçe polis müdürüyle randevum var. Beni bekliyor." Genç polis arkadaşına baktı. Kimliği geri verip kafasını salladı. "Özür dilerim hanımefendi. Emir aldık. Metropol polisinden olmayanların binaya girmesi yasaklandı." "Kimin emriyle?" "Nikki." Başını kaldırınca merdivenlerden inen Brad Stelman'ı gördü. 30'larının sonunda açık renk saçları çocuksu tebessümüyle yakışıklı uzun boylu bir adamdı. Metropol polisinin halkla ilişkiler bürosunun başına geçmeden önce muhabir olarak Post'ta çalışmış, Nikki ile aynı büroyu paylaşmıştı. Bugünkü randevuyu ayarlayan da Stillman'dı. "En sevdiğim muhabir nasıl?" "Şaşkın. Ne oluyor Brad? Polis müdürüyle randevum var sanıyordum. Oysa bu çocuklar binaya giremeyeceğimi söylüyorlar." Stillman polis memurlarına döndü. "Tamam, ben hallederim. Bayan Dean benim eski dostum." Yeniden Nikki'ye döndü. "Sana bir kahve ısmarlasam? Karşı kaldırımda bir kafe var. Orada konuşuruz." "Neden? Sorun ne Brad?" Stillman güvenle gülümsedi. Genç kadının koluna girdi. "Sorun falan yok Nikki. Sadece programda ufak bir değişiklik oldu. Kahve içerken anlatırım." Washington DC 16.50. Küçük daire FBI Genel Merkezi'nin iki blok ötesindeydi. Ayrı bir mutfağı, bir kanepe ve kahve sehpası, iki televizyonla videosu, FBI ziyaretçilerince bırakılmış kitaplar ve yıpranmış dergilerle dolu birkaç rafı, bir köşede de çift kişilik bir yatağı olan oturma odası vardı. Kursk perdeleri kapattı, yatağa uzanarak ellerini ensesinde kenetledi. Huzursuzca tavana baktı. Ameliyattan yeni çıkmış gibi uyuşukluk hissediyordu. Ağzı kurumuş, alnı da terlemişti. 2 saat boyunca uyumaya çalıştı. Yatakta dönüp durdu. Aklı, sitede Nikolay Gorev'le arasında geçen olaydaydı. O karşılaşmanın her anını zihninde yeniden canlandırdı. Sonra bir daha, kafası iyice karışana kadar. Sonunda endişeye daha fazla dayanamadı. Yataktan doğrulup başını ellerinin arasına aldı. Collins'in sesini duyduğunda neden tabancanın önünden çekilmemişti? Nedenlerden birinin Nikolay'ın tehdidi olduğunu çok iyi biliyordu ama bilinçaltında başka nedenler olduğunun da farkındaydı. Nikolay'ı korumak istemişti. Oysa onu bir daha koruyamayacaktı. Bundan emindi. İşin buraya varması midesinde korkunç bir boşluk duymasına neden oldu. Son iki saattir onu huzursuz eden başka bir şey daha vardı. Boğuştuğu kadın. Kadının elinden tabancayı almaya çalışırken göz göze geldiklerinde içinden bir his kadını daha önce gördüğünü söylemişti. Sağlık ekibi Collins'i tedavi ederken bu duygusunu Morgan'a anlatmış ama kadını nerede gördüğünü hatırlamadığını da eklemişti. Hafızasını zorladı. Kadını ne zaman, nerede, nasıl gördüğünü hatırlamaya çalıştı ama boşuna. Onu nerede görmüştüm? Kadının esmerliği Çeçen olabileceğini düşündürüyordu ama Kursk onun Çeçen olduğunu sanmıyordu. Daha çok Akdenizli, hatta sahte kimliğinin de işaret ettiği gibi Arap olmalıydı. Bir ara kadının yüzünü PSB'nin aranan uluslararası teröristler listesinde görmüş olabileceğini düşündü. Oysa içinde kadını Gorev'in yanında görmüş olduğu duygusu vardı. Hatırlamaya çalıştı. Yine boşuna, hiçbir şey bulamıyordu. Kadının yüzünü düşünmemeye, zihninden uzaklaştırmaya çalıştı. Bir süre düşünmezse belki hatırlayabilirdi. Başını ellerinden kaldırdı. Zihni acıyarak FBI'ın daireyi ve Honda'yı didik didik edeceğini düşünerek rahatladı. Mutlaka parmak izi bulacaklardı. Hatta belki de bir isim. Sonra birden hatırladı. Bir elektrik sarsıntısı kadar keskin bir anı yüreğinin hızla çarpmasına neden oldu. Telefon çaldı. Ahizeyi kaldırdı. Binbaşı? Collins'in sesi. Soğuk ve dümdüz. Seni uyandırdın mı Kursk? Uyanıktım. Arama ekibi Alexandria'da bir şey buldu. Önemli bir şey. Hemen oraya gitmemizi istiyorlar. Kursk cevap vermedi. Orada mısın? Diye sordu Collins. Evet, dinliyorum. Kursk durakladı. O kadın. Onu daha önce gördüm. Morgan söyledi. Yüzünü nerede gördüğümü hatırladım. 26. ayrımın sonu. Sayfa 324. Devamı 27. ayrımda.